الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Evet arkadaşlar, Kitab-ı Salah babında, Kitab-ı Salah'ta Bab-ı Şurut-i Salah, namazın şartları bölümüne devam ediyoruz. En son geçen hafta Muaviye bin Hakem radıyallahu anhu'nun bize aktardığı bir hadis-i şerifi'ten bahsetmiştik. O da ne ile alakalıydı? Namaz içinde konuşma ile alakalıydı. Bu hadis-i şerifte sahabelerden birisi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber namaz kılarken namazda hapşurduğunda elhamdülillah dediğinde Muaviye bin Hakem radıyallahu anhu ona ne diyordu? Nasıl bir karşılık veriyordu? Yerhamukallah diyordu ve sahabeler ona tepki gösterdiğinde, namaz bittiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye bin Hakem radıyallahu anhu'ya ne yapıyordu? Bu namaz tesbih için, tekbir için, Kur'an okumak için kılınmış bir ibadettir diyerek namaz içinde, namaz dışındaki insanların güncel hayatta konuştukları sözlerin burada yeri olmadığını ne yapıyordu? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Muaviye bin Hakem radıyallahu anhu'ya bu şekilde nasihat etmişti. Bugün de inşallah kaldığımız yerden devam edeceğiz. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أنه قال إن كنا لنتكلم في الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يكلم أحدنا صاحبه بحاجته حتى نزلت حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام muttefakun aleyh ve lafzu li muslim. Zeyd bin Arkam radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Nebi aleyhissalatu vesselam zamanında namazda konuşuyorduk. Nebi aleyhissalatu vesselam zamanında namaz kıldığımız esnada konuşuyorduk. Öyle ki birimiz arkadaşına ihtiyacını söylerdi. Ancak namazlara ve orta namaza devam edin, Allah'a saygı ve bağlılık içinde gönülden namaza durun ayeti inince susmak ile emredildik ve konuşmaktan men edildik. Bu hadis muttefakun aleyh, yani Bukhari ve Müslim'de geçmektedir. Hadisin metni Müslim'e aittir. Baktığımız zaman Zeyd bin Arkam radıyallahu anh diyor ki bize Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin zamanında ihtiyaç anında sahabelerin birbiriyle konuştuklarından bahsediyor. Diyoruz ki İslam'ın ilk yıllarında namazda bu şekilde konuşulmaya ne vardı? Cevaz verilmişti. Ne zaman ki hafizu alas salavati ve salatil usta, namazları ne yapın? Muhafaza edin ve orta namazı devam edin ayeti nazil olduğunda, buradan sonra sahabe diyor ki bu ayet nazil olduktan sonra bizler susmak ile emrolunduk, konuşmaktan nehyedildik diyor. Konuşmaktan nehyedildik. Baktığımız zaman arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'de bu ayet-i kerimede, Bakara suresinin 238. ayet-i kerimede Allah-u Teala bize namazlara, orta namaza devam etmemizi ve namazları muhafaza etmemizi, korumamız gerektiğini bize bahsediyor. Burada diyoruz ki bu muhafaza ibaresinin içine şunlar giriyor arkadaşlar. Namazı rükunleriyle, vacipleriyle, şartlarıyla, sünnetleriyle, bütünü ile, tam manasıyla, hakkı ile eda etmekten bahsediliyor. Yani şöyle düşünün. Bir insan abdestsiz bir şekilde namaz kılsa, namazı muhafaza ediyor, o namazın hakkını veriyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir insan namazı vakti çıktıktan sonra kılıyor ise, namazın hakkını veriyor, bu namazı muhafaza ediyor, koruyor, kendisinden istenilen şeyi yerine getiriyor diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Bir insan necis olan elbisesiyle namaz kılıyor ise namazın hakkını verebiliyor diyemeyiz? Diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Örnekleri ne yapabiliriz? Bu şekilde çoğaltabiliriz. Demek ki hafizu ala salavati ibaresine dönüp baktığımız zaman bizden istenilen ne? Rükünleriyle, vacipleriyle, sünnetleriyle, şartlarıyla namazı bizden istenildiği şekilde ne yapmamız? Eda etmemiz gerekiyor. Peki burada vassalatil vusta ibaresi orta namaza da dikkat edilmesini, hem namazlara genel manada dikkat edilmesinden bahsediliyor. Bunun akabinde de orta namaza dikkat edilmesinden bahsediliyor. Burada orta namazdan kasıt hangisi? İkindi namazı. Bu konuyla ilgili de ilim ehlinin birçok görüşü var. Orta namazın hangisiyle olduğu ile alakalı. İlim ehlinin görüşler arasında racih olan görüş diyoruz ki ikindi namazı. Burada da bakıyoruz ikindi namazının özelliğine, önemine dikkat eden bir hadis-i şerif olduğunu da görüyoruz. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hendek günü müşriklerin onları namazdan alıkoymasından bahsederken Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki şegalûna anis salatil vusta salatul asri. Onlar bizi diyor orta namazdan alıkoydular, meşgul ettiler. O orta namazın ne olduğunu bize söylüyor. İkindi namazı olduğunu söylüyor. Vakumu lillahi qanitin. Ayetin devamına baktığımız zaman vakumu lillahi qanitin. Namaza kalkın. Yani ihlaslı bir şekilde Allah için namaz kılın. Burada qanitin ibaresine dönüp baktığımız zaman arkadaşlar buradaki kunutun sukut manasına geldiğini görüyoruz. Yani sukuttan kastımız ne? Sessizlik, sessiz olmak. Zaten namazda dikkat edin, huşunun getirisinin de bu olduğunu görüyoruz, değil mi? Yani bir insan düşünün, namazda bir şeyle meşgul olan bir insan, kendini hakkıyla bu ibadete verebilir mi? Yanınızdakiyle konuşuyorsunuz veyahut da başka bir şeyle meşgulsünüz. Bu insan hakkıyla Allah'a ibadet edebilir mi? Ama sessizlik neyi getirir? Huşuyu getirir. Kendini namaza daha iyi vermeyi, imamın okuduğu ayetlere daha dikkatli bir şekilde kendini vermeyi ve oradan değil mi etkilenmeyi, onları daha iyi anlamayı gerektirir. Zaten hadisin devamında da Zeyd bin Arkam radıyallahu anh bu ayet-i kerimeyi zikrettikten sonra ne diyor? فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوتِ Biz diyor sessizlikle emrolunduk وَنُح۪ينَا عَنِ الْكَلَامِ Konuşmaktan da nehyedildik. Demek ki burada kunuttan kasıt ne? Ayet-i kerimetteki kunuttan kasıt sukut, sessizlik, konuşulmaması gerektiğini söylüyoruz. Tabii ki buradaki sessizlik mutlak manada bir sessizliğe delalet etmiyor. Yani namazda hiçbir şekilde konuşulmaz manasını çıkarmıyoruz. Diyoruz ki namazın kendi içinde söylenen, okunan Kur'an, yapılan zikirler vardır değil mi? Bunları bu kapsama ne yapmıyoruz? Dahil etmiyoruz. Bu zaten namazın özünde olan konuşmalar olduğu için burada yasaklanan bu değil. Burada namaz dışı, namazda öğretilmeyen, namaz dışı olan konuşmalardan nehyedildiğini sahabe bize aktardığını söylüyoruz. Ve nuhina anil kelam. Konuşmaktan nehyedildik diyor. Ve buradan da diyoruz ki arkadaşlar, insanlar İslam'ın dedik ilk yıllarında namazda konuşmaları, ihtiyaç halinde konuşmalarının cevazı vardı. Ve daha sonradan da bunun neshedildiğini görüyoruz. Yani bu hükmün, namaz içindeki konuşma hükmünün neshedildiğini, artık namazlarda konuşulmaması gerektiğinin istendiğini buradan da anlamaktayız. Yine bu hadis-i şeriften çıkardığımız faydeler var. Öncelikle diyoruz ki şer'i hükümlerde neshin caiz olduğuna delalet eder. Yani bakın İslam'da bazı hükümler İslam'ın ilk yıllarında meşru iken daha sonraki yıllarda Allah-u Teala ne yapmış? O hükmü nesk edip yerine başka bir hüküm getirmiş. Yine ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman مَا نَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا اَوْ مِثْلِهَا Biz bir ayetin hükmünü yürürlükten kaldırır veya onu unutturarak mutlaka daha iyisini veya benzerini getiririz. Bilmez misin ki Allah her şeye kadirdir. Yani Allah-u Teala dilediği zaman bir hükmü ortadan kaldırıp hikmet gereği onun yerine onun benzerini veyahut da ondan daha iyisini ne yapar? Şeriat olarak o topluluğa bunu kılabilir. Yine bu hadis-i şeriften namazda konuşmanın haram olduğunu delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu söylüyoruz. Namazdaki konuşmanın. Yine buradaki hikmetin yani konuşmayı engellemenin, konuşmayı engellemeninden kastımız hikmetinin ne olduğunu söylüyoruz. sessizlik olması gerektiğini, sessizliğin de huşuyu getirdiğini, insanın kendisini namaza daha iyi verdiğini, Allah'ın huzurunda ibadetini daha iyi yaptığı manasının da çıktığını görüyoruz. Yine burada tabii ki sahabeler namaz esnasında ne dedik? İhtiyacı olan şeyleri söylüyorlardı. Yoksa normal günlük hayatta konuştukları gibi, yani bütün namazı konuşarak geçirdiklerini anlamıyoruz. Çünkü hadisin metnine de döndüğümüz zaman bu şekilde diyor ki yukellimu ahaduna sahibahu bihacetihi. Bizden birisi diyor arkadaşıyla ihtiyacını ne yapardı? Konuşurdu. Yoksa buradan maksat namazın başından sonuna kadar birbirleriyle konuşuyorlardı manasını ne yapmıyoruz? Çıkarmış olmuyoruz. Yine bu hadis-i şerifte arkadaşlar Allah-u Teala'nın ulu sıfatına delil var. Nereden çıkartıyoruz bunu? Allah'ın yukarıda oluşuna, ulu oluşuna, yüksekte oluşuna bir delil var. Nereden çıkartıyoruz?
Emrinin yukarıdan geldiğini söylüyor.
Çünkü diyor ki, hatta nezelet, yani bu ayetler inene kadar. Diyoruz ki demek ki bu ayetler Allah-u Teala'nın katından bize indiriliyor ise, Allah-u Teala'nın ulu sıfatına, değil mi? Yukarıda, yüksekte oluş sıfatına ne yapar? Delalet ettiğini söylüyoruz. Yine burada Kur'an-ı Kerim'in sünnet ile tefsirinin olduğunu, faydasını ne yapabiliriz? Zikredebiliriz. Kur'an-ı Kerim'in ne ile tefsiri? Sünnet ile tefsiri. Çünkü sahabe Zeyd bin Erkam radıyallahu anh ne diyor? فَاُمِرْنَا بِالسُّكُوتْ Sessiz olmak ile emredildik. نُهِيْنَا عَنِ الْكَلَامِ Konuşmaktan da nehyedildik. Onlara bunu yasaklayan, emreden kim? Diyoruz ki sahabeye bunu yasaklayan kim? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem burada kanitin ibaresini onlara sukut olarak, sessiz olmaları gerektiği olarak anlattı ki sahabe ne diyor? Bu ayetten sonra biz sessiz olmakla emrolunduk. Konuşmamayı bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yaptı? Emretti. Demek ki bu ayetin tefsirini bize ne yapıyor? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinin yaptığını yine bir fayda olarak burada ne yaparız? Zikredebiliriz. Yine Allah-u Teala'nın mutlak ilim sahibi olduğunu burada fayda olarak zikrederiz. Çünkü insanlar namazda konuşuyorlardı. Allah-u Teala bunun ilmine sahipti. Ve sonradan bu ayetleri indirerek onlara namazda konuşmalarını ne yaptı? Yasakladığını görüyoruz. Dedik ki bu yasaklamalardan asıl kasıt insanın sessiz olup namaza kendisini vermesidir dedik. Yine fayda olarak şunu da söyleyebiliriz ki insanda bu genelde çokça hasıl olan bir durumdur. Namazda insan şeytanın verdiği vesveselerle kendi kendine içinden ne yapar? Tabiri caizse konuşur değil mi? Namaza başladığın zaman ödeyeceğin borçları düşünürsün, kiraları düşünürsün. Sadi gibi memleketindeki anneni, babanı, kardeşini, akrabalarını düşünürsün değil mi? Normal hayatta hiçbir şey aklına gelmeyen her şey namazda gelir. Onu alırsın, satarsın, bunu alırsın, satarsın. Namazdan çıktığın zaman biri sana sorsa, hoca bugün ilk rekatta, ikinci rekatta ne okudu? Sen o esnada ne dersin? Subhanallah değil mi? Arada biz dalmışız, gitmişiz. İnsanın aklına olmadık şeyler gelir. Çünkü şeytanın işi budur arkadaşlar. Seni gelip bu şekilde sana vesveseler verip senin namazını ifsad etmektir. O yüzden diyoruz ki insan da elinden geldiği kadar ne yapması gerekir? Namaz esnasında huşulu olmaya dikkat etmesi gerekir ki aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuh. Elinden geldiği kadar huşulu olmaya dikkat etmesi gerekir ki şeytanın verdiği bu vesveselerden ne yapabilsin? Uzak kalabilsin. Peki bir insan şeytanın verdiği bu vesveselerden namaz kıldığı esnada ne yapabilir? Sünnette bize öğretilen nedir? İnsan eûzu billahi mineşşeytanirracim diyerek sol tarafına ne yapar?
Üç kez
tükürür. Üç kez bu şekilde diyerek şeytanın vermiş olduğu bu fitneden kurtulmak için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz esnasında, namaz kıldığı esnada bu fitnelerden, şeytanın vermiş olduğu bu fitnelerden kurtulmak için bu duruma düşen kimseye sol tarafına üç kez şeytandan sığınarak tükürmesini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem nasihat etmiştir. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَتَّسْبِيحُ لِلْرِجَالِ وَالتَّصْفِيقُ لِلْنِسَاءِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَزَادَ مُسْلِمْ فِي الصَّلَاةِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Tesbih yani Subhanallah demek erkeklere, el çırpmak ise kadınlara mahsustur. Bu hadis muttefakun aleyh olup Müslim'in rivayetinde namazda ziyadesi vardır. Bu hadis ve bundan sonra ele alacağımız hadisi şerifler arkadaşlar. Yani bu ve bundan sonra ele alacağımız hadis-i şerifler namazda insana mubah olan, yapılması caiz olan hareketlerden bize bahsediyor. Geçen iki hadis-i şerifte namazda konuşmanın bize yasaklandığını söyledik, değil mi? Burada eğer namaz içinde imamı uyarma gibi, değil mi? Bir durumda erkeklerin ne yapması gerektiğini söylüyor Allah Resulü Aleyhisselam. Tesbih yani Subhanallah diyerek imamı uyarmaları veyahut da kadınların ne yapması gerekiyor? El çırpması yani sağ elinin içiyle sol elinin üstüne vurması. Bu şekilde vurarak uyarması gerektiğini bize aktarıyor. Evet. Şimdi baktığımız zaman genelde insanoğlu eksik olduğu için, değil mi? Namazda imam dahi olsa yapılan bazı hatalar oluyor. İmam ikinci rekatta oturması gerekirken kalkıyor. Kalkması gerekirken oturuyor. İki kez secde etmesi gerekirken bir kez secde ediyor. Ne bileyim işte yapılan bir sürü hatalar, eksiklikler ne yapabiliyor? İnsan olduğumuz için bizden sadır olabiliyor. Yine bu hadis-i şerifin de bir sebebe binaen bize aktarıldığını görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Avf oğullarının arasında çıkan bir fitneyi ıslah etmek için Kuba mıntıkasına biliyorsunuz Medine'de Kuba Mescidi'nin olduğu yere doğru o mıntıkaya doğru yanında birkaç kişiyle beraber Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Amr ibn Avf oğulların arasında çıkan bir fitneyi, bir anlaşmazlığı son buldurmak için, aralarını ıslah etmek için yanında birkaç kişiyle beraber oraya gidiyor. Daha sonradan namaz vakti girdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye, Mescid-i Nebevi'ye hala dönmemiş. Namaz vakti girdiğinde Bilal radıyallahu anh ezanı okuyor ve Ebu Bekir radıyallahu anh diyor ki geçip diyor namazı kıldırır mısın? Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapmadı? Gelmedi. Bunun akabinde Ebu Bekir radıyallahu anh cemaat ile birlikte namaza başlıyor. Onlar namaza başladıktan sonra Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'dan dönüyor. Ve geldiğinde onları namaz kılarken buluyor ve ilk safta namaza duruyor. Yani Ebu Bekir radıyallahu anh'un arkasında namaza duruyor. Bazı rivayetlerde insanlar Subhanallah diyerek Ebu Bekir radıyallahu anh'u uyarıyorlar. Bazı rivayetlerde de insanlar ne yapıyor? Bu şekilde ellerini vurarak ses çıkartıyorlar ki Ebu Bekir radıyallahu anhu'ya Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geldiğini haber vermek için bu şekilde bir harekette bulunuyorlar. Tabi Ebu Bekir radıyallahu anhu da namazda sağa sola bakan, iltifat eden birisi değil. Huşu ile namazı kıldığı için, kıldırdığı için onların bu seslerine karşılık bir tepki vermiyor namazına. Devam ediyor. Ne zaman ki bu sesler arttığında, insanların ellerini vurma sesi arttığında Ebu Bekir radıyallahu anh arkaya dönüp iltifat ediyor. Yani acaba ne oluyor gibilerinden ki diyoruz ki biz namaz esnasında ihtiyaca binaen kişinin iltifat etmesinde, bakmasında nedir? Bir sakınca yoktur. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin arkada safta olduğunu görünce geriye doğru çıkıp o mekamı, imamlık makamını Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme bırakmak istiyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yerinde kal diyerek ona ne yapıyor? İşaret ediyor. Ama bunun akabinde yine Ebu Bekir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gördükten sonra o makamda ne yapmıyor? Durmuyor. Geri çekiliyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de onun boşalttığı makama geçiyor ve bu şekilde namazı tamamlıyorlar. Namazın sonunda Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisi şerifi Ebu Hureyre radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerifi aktarıyor. Diyor ki namaz içinde sizlerin çokça elinize vurduğunu duyduk, hissettik. Diyor ki ettesbihu lirrical. Namazda diyor Subhanallah demek erkekler için ve tasfiku linnisa. Eli çırpmak, eli vurarak ses çıkartmak ise kadınlar içindir diyor. Yani burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem sahabelere neyi öğretiyor arkadaşlar? Namaz içinde eğer imamı uyarmanız gerekiyor ise ne yapmanız gerekiyor? Eğer erkek iseniz Subhanallah diyeceksiniz. Eğer kadınlar ise ellerini çırparak bu şekilde imamı uyarmaları gerektiği hadis-i şerifini Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bu sebebe binaen bize ne yapıyor? Aktarıyor. Yine Sahih Müslim'de dedik ki fissalah ibaresi var. Yani namazda. Yani Sahih Müslim'de gelen rivayette namazda bu şekilde olması gerektiğini bize açıkça gösteriyor. Dedik ki yine bu hadis-i şeriften de çıkarttığımız faydeler var. Biraz önce de zikrettik. Eğer namazın maslahatı için imamın uyarılması gerekiyor ise erkekler Subhanallah der ve bayanlar da ellerini çırparak bu şekilde ne yaparlar? İmamı uyarmış olurlar. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ashabına bu şekilde öğretmiştir diyoruz. Yine İslam'ın hikmeti gereği bazı kurallarda, şer'i kurallarda kadınlar ile erkeklerin arasında bazı hükümler ne yapılmıştır arkadaşlar? Farklılık göstermektedir. Şimdi bakıldığı zaman ilim ehli burada erkekler için Subhanallah ibaresini, bayanlar için el çırpma ibaresini şu şekilde açıklıyorlar. Diyorlar ki kadının sesi ne kadar da avret olmasa sonuçta kadının namaz kılındığı esnada erkeklerin bulunduğu toplumda, erkeklerin bulunduğu mecliste, camide imamı uyarmak için ses çıkarmaları, Subhanallah demeleri erkekler için ne yapabilir arkadaşlar? Kadının sesi fitneye sebebiyet verebileceği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmıştır? Kadınlardan yasaklamıştır. Bunu erkeğe meşru kılmış. Kadınlar ise uyarma ihtiyacı duyduğunda diyoruz ki ellerini vurması hikmet gereğindendir ki ne yapmasınlar? Bu şekilde söylediklerinde namazda konuşmaları erkeklere fitne olmasın diye kadınlara yasaklanmış bir durumdur diyoruz. Peki cemaatte sadece kadınlar var ise, kadınlar kendi aralarında namaz kılıyor ve birisi onlara imamlık yapıyor ise, peki aynı hüküm burada geçerli midir? Geçerlidir, değildir. Diyoruz ki hadisin zahirine baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselam el vurarak kadınlara değil mi? Uyarmalarını emrediyor. Mana olarak baktığımız zaman diyoruz ki bir fitneye sebebiyet vermez. Diyoruz ki ama zahir olan burada Allah Resulü Aleyhisselam bu ibareyi mutlak olarak kullandığı için güzel olan diyoruz ki eftal olan kadının Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin öğrettiği şekilde devam etmesi nedir? Daha güzeldir. Çünkü hadiste mutlak olarak gelmiş. Erkeklerin yanında veyahut da erkeklerin olmadığı bir ortam diye bir ayrıma gidilmediği için. Diyoruz ki hadisin zahirinden bu anlaşılır. Güzel olan da budur. Kadın, kadınlarla dahi namaz kılsa, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin tavsiyesine ise ona uyması daha güzeldir diyoruz. Peki arkadaşlar namaz dışına gelir isek normal güncel hayatta insanları mutlu eden bir şey duyduklarında şaşırdıkları bir şey durumlarında ellerini çırparak alkış tutarak bu olaylara bu şekilde tepki vermesi hakkında ne deriz? Şimdi namazda dedik ki kadınlar ellerini çırpar erkekler Subhanallah der. Namazın dışında bu konuyla ilgili ne diyebiliriz? Bunu caiz değil diyebilir miyiz? Bu konuyla ilgili arkadaşlar Şeyh Uthaymin'in güzel bir olaya getirdiği bir tafsilat, bir açıklık var. Diyor ki bu insanlar arasında Müslümanları ile kafirleri ile insanlar arasında sonradan zuhur etmiş bir olaydır. Yani bu direkt kafirlerden alınmış bir adettir diyemeyiz. O yüzden eğer bir konuyla ilgili bir nas yok ise, bir yasaklama, sınırlama yok ise, o zaman biz insanlara bunu, yani şeriatın haram kılmadığı bir şeyi haram kılamayız. Yine Bera bin Azib radıyallahu an Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den kurbanlık hayvanın vasıflarından bahsederken diyor ki Allah Resulü aleyhisselam şu dört şeyi bize yasakladı. Dört tane şey zikrediyor orada. Hadisi rivayet eden Bera bin Azib'den rivayet eden ravilerden birisi soruyor, diyor ki bence diyor ki hayvanın dişinin eksik olması, boynuzunun eksik olmasını da kerih görüyorum. Bera bin Azib radıyallahu anh ona diyor ki senin kerih gördüğün sana kalsın. Sen diyor bunu, konu hakkında delil yok ise insanlara bunu ne yapma? Söyleme, haram kılma. Yani sen kerih gördüğün seni ilgilendirir. Kerih gördüğün için sen bundan ne yapabilirsin? Uzak durabilirsin. Ama bu konuyla şer'i olarak elinde bir nas yok ise bundan insanları ne yapma? Men etme. Diyerek ona ne yapıyor? Bu şekilde bir karşılık verdiğini görüyoruz. Peki bir insan derse ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ve sahabeleri şaşkınlık arz eden durumlarda tekbir getirdikleri, Subhanallah dedikleri varit. O zaman buna nasıl bir açıklama getireceğiz? Diyoruz ki bu iki ibareyi kullanmak, yani Subhanallah demek veyahut da Allahu Ekber demek daha evla olabilir. Bunda şek şüphe yok. Ama bunun insanların hoşuna giden bir durum gerçekleştiğinde alkış tutmalarının nehyetmemiz, onlara bu haramdır diyebilmemiz için açıkça ne yapmamız gerekiyor? Elimizde bir delil olması gerekiyor. Yine bazı insanlar diyebilir ki Enfal suresinde 35. ayet-i kerimede onların Beytullah yanındaki duaları da ıslık çalmak ve el çırpmaktan başka bir şey değildi. O zaman bu ayeti buraya delil getiremez miyiz? Yani Mekkeli müşrikler Kabe'nin etrafına geldikleri zaman ne yapıyorlardı? Islık çalıyorlardı ve alkış tutuyorlardı. Peki bu ayeti kerimeyi nasıl algılamamız gerekiyor? O zaman bu onların adeti değil midir?
İbadet maksadıyla.
He, diyoruz ki burada onların bize ibadet maksadıyla yaptıkları açıklanıyor, beyan ediyor. Onlar buradan tabiri caizse Allah'ın rızasını kazanmak için bunu yaptıklarını bize Allah-u Teala aktarıyor. Yani bunlar ibadet amaçlı yaptıklarını. Oysa ki biz diyoruz ki normal bir zamanda el çırpan bir insan bunu ibadet kastı ile ne yapmıyor?
Yapmıyor.
Yani burada şunu diyoruz. İlim ehlinden bazıları bu durumu kafirlere teşbih, benzeme babından yasakladıklarını görüyoruz. Onların da yine bununla ilgili delilleri olabilir. Ama şurada anlatmamız gerektiği şey ne? Eğer elimizde net bir delil yok ise bunu insanlara haram kılmak nedir? Çok zor bir durumdur. Yani eğer elimizde açık, net deliller olmadığı sürece, biraz önce de Bera bin Azib radıyallahu anh'unun ondan hadis rivayet eden raviye söylediği gibi, senin kerih gördüğün ne yapsın?
Sende
kalsın. Sen bu ruhsat sende var mı? Kerih gördüğün için bundan uzak durabilir misin? Durabilirsin. Ama kerih gördüğün bir şeyi insanlara ne yapma? Dayatarak onlara yasaklayıp haram kılma diyor. Yani bu şekilde de Şeyh Hüseymin Rahimeullah namazın dışında da el çırpma ile alakalı meselede bu şekilde bir açıklama getiriyor. Bundan sonraki hadis-i şerif An Mutarrif İbni Abdillah İbn Eşşehir An Ebihi Kal Ra'aytu Resulallah sallallahu aleyhi ve selleme yusalli ve fi sadrihi ezizun ke ezizil mirceli minel buka ahrecehul hamse illa İbn Mace ve sahhahahu İbn Hibban. Mutarrif İbni Abdillah Eşşehir radıyallahu anhu babasından şu şekilde rivayet ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken gördüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken gördüm. Ağlamaktan göğsünde kaynayan kazandan çıkan sese benzer bir ses çıkıyordu. Yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken gördüğünü bize aktarıyor sahabi. Ve diyor ki nasıl ki kazanı ateşin üstüne koyduğun zaman kaynamasından dolayı ses çıkartıyor ise Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namazda huşusundan, etkilenmesinden dolayı aynı şekilde göğsünden diyor, sadrından bu şekilde bir ses çıkartıyordu diyerek bize Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin namazında ağladığını, sesli bir şekilde ağladığını bize ne yapıyor bu sahabi? Bize haber veriyor, aktarıyor. Bu hadisi İmam İbn-i Mace dışında 5 imamın tahric ettiğini, İbn-i Hibban'ın da hadisin sahih olduğunu söylüyoruz. Bu şekilde Hafız İbn-i Hacer ilim ehlinden bu şekilde aktarıyor. Yine biraz önce de söyledik, bundan önceki hadis-i şerifimize başlarken ne dedik? Bundan sonraki gelen hadis-i şerifler namazda mübah olan şeylerden bize bahsediyor. Yani bir insan namazda ağlarken sesli bir şekilde ağlayarak namaz kılsa bu onun namazını bozar mı? Bozmaz mı? Sünnete dönüp baktığımız zaman Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den bunun sadır olduğunu ve namazını bozmadığını, namazına devam ettiğini söylüyoruz. Biraz önce söyledik, eriz dediğimiz, eriz kelimesine dönüp baktığımız zaman tencerenin kaynadığında, kazanın kaynadığında çıkardığı sese eriz deniyor. Erizun ki erizil mirceli. Yani onun göğsünden çıkan ses aynı kazanın kaynamasında çıkardığı sese benzediğini sahabe bize burada aktarmış oluyor. Ve bu ses neden kaynaklanıyordu? Minel buka, ağlamaktan. İnsanlara bakın arkadaşlar. Allah-u Teala insanın fıtratına bunu vermiş. Bazı insanları sevinçten dolayı ağladığını görürsünüz. Bazı insanların da üzüntüden dolayı ağladığını ne yapıyoruz? Görüyoruz. Namaza dönüp baktığımız zaman bazı insanların yine aynı şekilde müjdeleyen ayetleri duyduğunda, değil mi? Yine etkilendiklerini, ağladıklarını, bazı insanların da azap ayetlerini duyduklarında aynı şekilde bunlardan etkilenip ağladıklarını görüyoruz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de Allah-u Teala'dan en çok korkanımız olduğu için, namazda kendini, huşusunu en üst noktada tuttuğu için, kalbi ile, değil mi, okuduğu ayetler muvafakat ettiği için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de okuduğu ayetlerden etkilenip ne yapıyordu namazda? Ses çıkararak, sesli bir şekilde ağlıyordu. Yine burada bu hadisten çıkarttığımız faydalara gelince diyoruz ki daha önceki hadis-i şeriflerde namazda konuşmanın namazı bozduğunu söyledik. Bu hadis-i şeriflere dönüp bakıyoruz ki insan ağladığında çıkardığı o ses konuşma, namaz dışındaki konuşma ile aynı manaya gelmediğini, bu yüzden de namazı bozmadığı faidesini bu hadis-i şeriflerden çıkarmış oluyoruz. Peki bir insan namazda ayetlerden etkilendiğinden değil de mesela odada namaz kılıyordu, birisi geldi, çok sevdiği birisini, annesini, kardeşini veyahut da herhangi bir aileden birisini kaybettiklerinden bahsetti. O insan da o esnada namaz kılıyordu. Bundan etkilenip ağlamaya başladı. Bu adam için namazın bozuldu diyebilir miyiz?
Evet.
Neden?
Çünkü Allah için ağlamıyor.
Diyoruz ki bu adama namazın bozuldu diyemeyiz. Çünkü biraz önce söyledik ya, insanın tabiatını Allah-u Teala'nın vermiş olduğu bir şey. Yani bu o insanın elinde olan sebeplerden dolayı kaynaklanan bir şey değil. Duyduğu o haber onu etkileyip ağlamasına sebebiyet verdiği için, kendi elinde olmadığından dolayı diyoruz ki bu tür ağlamalar dahi ne yapmaz? Namazı bozmaz. Yine burada diyoruz ki mananın anlaşılması için üst makamda olan bir şey, alt makamda olan bir şey ile tabir edilebilir. Mananın yakınlaştırılması, anlaşılması için. Burada sahabe, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ağlamada çıkardığı sesi neye benzetiyor? Tencerenin kaynama sesine benzetiyor. Burada diyoruz ki mananın anlaşılması için bize aktarılan bir durumdur. Aynısını Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ne yapmıştır? Hadis-i şeriflerde aktarmıştır sallallahu aleyhi ve sellem. Dönüp baktığımız zaman hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki İnnekum setaravne rabbekum kema taravnel kamera leylete bedrin. Sizler diyor Rabbinizi göreceksiniz. Nasıl? Ayın diyor 14'ünde, o Leyletül Bedir dediğimiz zaman, ayın 14'ünde tam olarak daire bir şekilde aya baktığınız zaman onu nasıl görüyor iseniz Rabbinizi de ne yapacaksınız? O şekilde göreceksiniz. Burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem mananın anlaşılması için Allah-u Teala'yı görmemizi, ayın 14'ünde biz baktığımız zaman aya zorluk çekerek mi ayı görüyoruz? Yoksa bir rahatlık içinde, hiçbir sıkıntı duymadan mı görüyoruz? Hangisi? Rahatlık içinde değil mi? Yani ayın 14'ünde herkes aya baktığı zaman, herkes bunu görme imkanına sahip mi? Peki hilalin ilk doğduğu zaman her bakan onu görebiliyor mu? Göremiyor değil mi? Allah Resulü sen burada Allah-u Teala'yı görmemizi bize aktarır iken, onu çok rahat bir şekilde görmemizi aktarırken, burada bize mananın anlaşılması için ne diyor? Ayın 14'ünde ayı nasıl görüyor iseniz, cennete girdiğiniz zaman da ne yapacaksınız? Rabbinizi o şekilde, o rahatlıkla, o kolaylıkla göreceksiniz diyerek, hadis-i şerifte sahabenin bize mananın anlaşılması için aktardığı uslubu, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de hadis-i şeriflerinde bize ne yapıyor arkadaşlar? Aktarıyor diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz Ali radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ عَلِيِّنْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَدْخَلَانِ فَكُنْتُ اِذَا اَتَيْتُهُ وَهُوَ يُصَلِّي تَنَحْنَهَ لِي رَوَاهُ النَّسَائِ وَبْنِ مَاجَ. Ali radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için bana iki vakit tayin edildi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin yanına girmek için bana iki vakit tayin edildi. Bu vakitlerde ona geldiğimde şayet namaz kılıyor ise bunu bana haber vermek için namazda tenahneha. Tenahneha ibaresine döndüğüm zaman arkadaşlar insanın karşısındakine bir şeyi haber vermek için kullandığı öksürmeye benzeyen mesela bir ses çıkartıyorsunuz ya. Bunu Arapçada tenahneha diyor. Yani Ali radıyallahu anh geliyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girmek istiyor. İzin istediğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Namazda. Namazdayken ona namazda olduğunu duyurmak için ne yapıyor? Tabiri caizse öksürerek ona namazda olduğunu haber veriyor. Ali radıyallahu anh diyor ki namaz kılıyorsa bunu bana haber vermek için öksürürdü. Bu hadisi Nesai ve İbn-i Mace rivayet etmiştir diyoruz. Yine burada dönüp baktığımız zaman hadis-i şerifte فَكُنْتُ اِذَا اَتَيْتُهُ وَيُسَلِّ تَنَحْنَهَ لِي. Resul diyor ki كَانَ لِي مِنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهِ مَدْخَلًا. Allah Resulü Aleyhisselam yanına girmek için burada medhalen ibaresi yani iki giriş ibaresi hem zaman zarfı hem de mekan zarfı olarak kullanılıyor. Yani benim için iki giriş tayin edilmişti ama hadis-i şerifteki manası diyoruz ki benim için Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına girmek için iki vakit bana izin verilmişti. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanında ben sabah bir kez ve akşam da bir kez ne yapıyordum? Yanına girmek için bu izin bana verilmişti. Geldiğimde diyor içeri girmek için izin istediğimde eğer Allah Resulü Aleyhisselam namazda ise öksürerek bana namazda olduğunu ne yapardı? Haber verirdi diyerek Ali radıyallahu anh bunu bize aktarıyor. Yine bu hadis-i şerife dönüp baktığımız zaman arkadaşlar Ali radıyallahu anh'unun faziletine, menakıbına delil eden bir hadis olduğunu görüyoruz. Yani Allah Resulü Aleyhisselam'ın yanına günde iki kez girme şerefine nail olmuş. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle sürekli birlikte olan sahabelerden bir sahabe olduğunu ne yapıyoruz? Burada bu hadis-i şerifte görmüş oluyoruz. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin evinde namaz kıldığına delalet eden bir hadis-i şerif olduğunu görüyoruz. Yine bir hadis-i şerifte Allah Resulü diyor ki اَفْضَلُ صَلَاتِ الْمَرْءِ ف۪ي بَيْتِهِ اِلَّا الْمَكْتُوبَةِ. Farz namazlar hariç kişinin en faziletli olan kişi, en faziletli olan namaz evinde kıldığı namazdır diyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. O yüzden bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genelde namazın sünnetlerini evinde kılar. Farzlara ise mescide gider. Sahabelerine ne yapardı? Namazları kıldırırdı. Bu hadis-i şeriften neyi anlıyoruz? Ali radıyallahu anh günde iki kez Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdiğinde demek ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem evinde nafile namazları, sünnet namazları kıldığı faidesini bu hadis-i şeriften çıkarmış oluyoruz. Namazda olduğunu bildirmek için insanın bu şekilde öksürerek ses çıkarmasının caiz olduğunu yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bu fiilinden anlıyoruz. Eğer bu caiz olmasa idi, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunu ne yapmazdı diyoruz? Yapmazdı diyoruz. Yine diyoruz ki, güzel edep ve adab çerçevesinde eğer bir insanın yanına birisi girmek istiyor ise ona namazda olduğunu bildirmek yine güzel olan edepten, adaptandır değil mi? Yani birisi girmek istiyorsa siz namazdasınız. Ona namazda olduğunuzu bildirmek güzel olan edepten, adaptandır diyoruz. Yine başkasının evine girmek istediğinizde o ev sahibinden izin almanız gerekliliğini, üzerinize vacip olduğunu ne yapıyoruz? Söylüyoruz. Yani bu hadis-i şeriften neyi anlıyoruz? Ali radıyallahu anh Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in yanına girmek için izin istiyor ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ses çıkartarak ona namazda olduğunu, değil mi? Haberini veriyor. Çünkü niye? İnsanın evi mahreminin olduğu yerdir. Eğer ondan izin almadan girer iseniz hoş olmayan durumlarla ne yapabilirsiniz? Karşılaşabilirsiniz. Yine bununla ilgili ayet-i kerimeye dönüp baktığımız zaman ya eyyuhellezine amenu la tedhulu buyuten gayre buyutekum. Ey iman edenler, sizin sahip olmadığınız evlere izin almadan ne yapmayın? Girmeyin. Hatta testenisu. Ne zamana kadar? İzin alana kadar. Ve tusallimu ala ehlihe. Ve oraya girmeden önce o evin sahibine selam vermeden, izin almadan önce ne yapmayın? Evlerine girmeyin diyerek Allah-u Teala iman sahiplerine bu şekilde seslendiğini görüyoruz. Peki bunun dışında insan başka yollar ile namazda olduğunu haber verebilir mi? Yani bu hadis-i şerifte Allah Resulü Aleyhisselam'ın öksürdüğünü bu şekilde haber verdiğini görüyoruz. Bunun dışında başka yollar ile namazı bozmadan diyoruz ki insanın bu şekilde yine Allah Resulü Aleyhisselam'dan varit olan rivayetlere döndüğümüz zaman Subhanallah diyerek namazda olduğunu belirtebilirsin. Yine aynı şekilde eğer kıyamda isen okuduğun sureyi sesini yükselterek okuyabilir. Veyahut da rükûda, secdedeysen veyahut da tahiyyattaysen yaptığın duayı sesli bir şekilde sesini yükselterek okuyup o insanın namazda olduğunu belirtmende de bir sakınca yoktur diyoruz. Bu konularla ilgili sorusu olan son iki hadis-i şerifimiz var. Hatta son üç hadis-i şerifimiz. Bunları da ele alıp daha sonradan ne yapacağız? Bu konuyu, namazın şartları bölümünü bitirmiş oluyoruz. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال قلت لبلال كيف رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يرد عليهم حين يسلمون عليه وهو يصلي قال يقول هكذا وبسط كفه أخرجه أبو داود والترمذي وصححه. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu anlatıyor, diyor ki Bilal radıyallahu anhu'ya Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi namaz kılarken İnsanlar kendisine selam verdiklerinde onlara nasıl cevap verirdi diye sordum diyor. Abdullah İbni Ömer Bilal radıyallahu anhu'ya soruyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldığı esnada insanlar ona selam verdiğinde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buna nasıl karşılık verdi diyerek Bilal radıyallahu anhu'ya soruyor. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anhu avuçlarını açarak İşte böyle dedi. Burada bize keyfiyetini ne yapmıyor? Belli etmiyor. Avuçlarını açarak işte böyle dedi diyerek Abdullah İbn Ömer'e bir hareket gösteriyor değil mi? Farklı rivayetlere dönüp baktığımız zaman Allah Resulü Aleyhisselam eli bağlı iken şu şekilde elini kaldırarak yani sağ elini bileğinden kaldırarak şu şekilde hareket ettirdiğini Bilal radıyallahu anh bize aktarıyor. Yine bu hadis-i şerifin de bir sebebe binaen Allah Resulü Aleyhisselam'ın bize aktardığını, Bilal radıyallahu anh Allah Resulü Aleyhisselam'dan bize aktardığını söylüyoruz. Yine Allah Resulü Aleyhisselam Kube Mescidi'nde namaz kılmak için gittiğinde, namaza durduğunda Ensar'dan bazı kimseler Allah Resulü Aleyhisselam'ın geldiğini duyunca ne yapıyorlar? Kube Mescidi'ne doğru geliyorlar. Allah Resulü Aleyhisselam da namaz kılarken ona selam veriyorlar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme selam veriyorlar. Bu esnada, bu seferinde bu Kuba'ya gidişinde Bilal radıyallahu anhu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber. Bilal radıyallahu anhu da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hareketlerini izliyor. Yani sahabenin ilimdeki hırsına bakın arkadaşlar. Yani Bilal radıyallahu an Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin tepkisine bakıyor. İnsanlar selam veriyor. Acaba ne yapacak? Onlara şey olarak, cevap olarak ne verecek? Esselamu aleyküm dedikleri zaman ve aleyküm selam mı diyecek? Yoksa başka bir şey mi yapacak diye ne yapıyor? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hareketlerini izliyor. Ve yine sahabenin hırsına delalet eden başka bir durum, Abdullah İbni Ömer radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den en çok hadis rivayet eden 7 sahabeden bir tanesi ne yapıyor? Kibirlik, tekebbür yaparak Bilal radıyallahu anhu'ya bu durumu bilmediğini aksettirmeden bu bilgiye ulaşmaya çalışmıyor. Diyor ki sen onunla beraberdin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ona nasıl bir karşılık verdi? Selam verenlere nasıl bir cevap verdi? Değil mi? İlimi öğrenmek için bir kibir var mı ortada? Belki ilim olarak Bilal radıyallahu anhu'dan daha üstün olabilir. Ama ne yapıyor? Bilmediği şeyi bilene ne yapıyor? Soruyor. Ve Bilal radıyallahu anh eliyle işaret ediyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu şekilde hareket yaptı. Ne dedik biraz önce? Elini şu şekilde kaldırarak onların selamını aldığını bize haber veriyor. Yine hadis-i şeriften çıkarttığımız faydelere sahabenin ilmi olan hırsını biraz önce zikrettik. Yine namaz kılana selam vermenin caiz olduğunu söylüyoruz. Namaz kılana selam vermenin caiz olduğunu söylüyoruz. Eğer caiz olmasaydı Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapardı? Sahabeye bunu namazdan sonra uyarırdı. Namaz kılana ne yapmayın? Selam vermeyin diyerek onu uyarırdı. Peki namaz kıldığı esnada kişinin işaret etmesi yeterli midir? Yeterli. Diyoruz ki yeterlidir. Selamına karşılık verse sözlü olarak? Diyoruz ki bu namazı bile bozar. Çünkü biraz önce ne dedik? Daha önceki hadis-i şeriflerde Muaviye bin Hakem hadisinde ne dedik? Sahabeden bir tanesi namazda hapşuruyor. Elhamdülillah diyor. Muaviye bin Hakem ne diyor ona? Yerhamukallah. Karşılık veriyor. Normalde baktığımız zaman asıl itibariyle tesbih. Değil mi? Allah sana dua. Allah sana rahmet etsin diyorsun. Ama namazda bunun yeri var mı? Yok. Burada da aynı şekilde diyoruz. Eğer insan cehaletinden dolayı, bilmediğinden dolayı ve aleyküm selam diyor ise diyoruz ki bu cehaletinden dolayı mazurdur. Ama bir insan bilerek bunu yapıyor ise namaz dışı yasaklanan konuşmayı gerçekleştirdiği için diyoruz ki namazı batıl olur. Ama edepten, adaptan güzel olan nedir? Namazını bitirdikten sonra eğer o kimse hala o mecliste ise onun selamını ne yapar? Almasında bir sakınca, bir beis yoktur. Hatta diyoruz ki güzel olan budur. Yani bir kişi selam verdi. Namazı bitirdikten sonra ve aleyküm selam diyerek onun selamını almak o kimseye değer verdiğini, değil mi? Göstergesi olduğu için bu şekilde yapmasında bir sıkıntı yoktur diyoruz. Peki normalde bazı insanlar biliyorsunuz Allah-u Teala bazı insanları konuşmak ile veyahut da duymak ile iptila ettiği için bazı insanların arasında eller ile hareket yaparak bir dil ortaya çıkmış. Değil mi? Bazı insanlar konuşamadığı için veya duymadığı için el işaretleriyle birbirlerine ne yapıyorlar?
Konuşuyorlar.
Peki bir insan namazda yanındaki ile el işareti yaparak konuşsa namazı bozulur mu?
Bozulur.
Neden?
Çok hareket olduğu için.
Normalde konuşmaya biz ne dedik? Yani bir şeyin kelam denilebilmesi için ağızdan sesli bir şekilde çıkması gerekir. Dili yok. Yani bu hareket onun şey yapar mı? Namazını bozar mı? Diyoruz ki namazını bozar ama konuştuğundan dolayı değil. Namazda namaz dışı hareketi çok yaptığından dolayı namaza zarar verdiğinden dolayı namazını bozar diyor. Düşünün yanındakiyle bu şekilde sohbet etse hareketler yaparak. Diyoruz ki bu namaz içinden olmayan hareketler. Namaz içinde, namazın dışında olan hareketlerin çokça yapılması ne yapar? Namazı bozar diyoruz. Yine burada şu faideyi de aktaralım. Biraz önce ne dedik? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba Mescidi'ne değil mi? Gitmiş orada namaz kılmış. Hatta bazı hadislerde Kuba Mescidi'nde namaz kılmanın faziletinden bize bahsediliyor değil mi? Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Kuba'da kılınan namazın umre sevabı, karşılığının umre sevabı olduğunu bize söylüyor. Biz başka bir hadis-i şerifte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin 3 mescitten başka diğer mescitlere sefer düzenlemenin yasak olduğunu biliyoruz. Değil mi? Kabe, Mescid-i Nebevi ve Mescid-i Aksa. Bu 3 mescid dışında sefer düzenlemek doğru değildir, haramdır. Peki bir insan buradan kalkıp Kuba Mescidi'nde namaz kılmak için oraya gidebilir mi? Sefer düzenleyebilir mi? Neden?
Üç mescit diyor.
Diyoruz ki evet, bir insan buradan kalkıp Kuba'ya doğru oraya gidip orada namaz kılmak, oranın faziletinden dolayı oraya sefer düzenleyemez. Bu caiz değildir. Ama diyoruz ki bu namaz kim için meşrudur? Medine'de yaşayan veyahut da oraya ziyaret amaçlı, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidine ziyaret amaçlı giden kimse için meşrudur. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Medine'deyken Kuba'ya gidip orada namaz kıldıysa ona ittiba etmek için, onun sünnetine ittiba etmek için orada bulunan, yani Medine'de yaşayan veyahut da ziyaret amaçlı oraya gelmiş kimselerin oraya gidip namaz kılmasında bir sakıntı yoktur. Ama bugün senin Türkiye'den kalkıp sadece Kuba mescidine namaz kılmaya gitmen caiz midir? Diyoruz ki caiz değildir. Ama Medine'ye gittiysen orada da namaz kılmak senin için nedir? Meşrudur diyoruz. Bir sonraki hadis-i şerifimiz arkadaşlar Ebu Katade radıyallahu anhu'nun bize aktardığı hadis-i şerif. وَعَنْ اَب۪ي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالْ كَانَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّ وَهُوَ حَامِلٌ اُمَامَةَ بِنْتِ زَيْنَبْ فَإِذَا سَجَدَ وَضَعَهَا وَإِذَا قَامَ حَمَلَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمْ وَهُوَ يَأُمُّ النَّاسَ فِي الْمَسْجِدِ Ebi Katade radıyallahu anhu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den aktarıyor. Diyor ki Umame binti Zeynep'i kucağında taşıdığı halde namaz kılardı. Umame binti Zeynep'i kucağında taşıdığı halde ne yapardı? Namaz kılardı. Secdeye vardığında onu yere indirir. Kalktığında ise onu tekrar kucağına alırdı. Hadis-i şerif nerede geçiyor arkadaşlar? Muttefakun aleyh. Muttefakun aleyh. Bukhari ve Müslim'de. Müslim'in rivayetinde şöyle bir ziyade var. Mescitte insanlara namaz kıldırırken, yani imamlık yaparken vasfını bize ne yapıyor? Bu şekilde bu ziyade ile İmam Müslim bize açıklıyor. Öncelikle diyoruz ki oraya bir açıklık getirelim. Umame binti Zeynep. Binti Resulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Yani Zeynep radıyallahu anha Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kızı. Umame de ne oluyor? Onun kızı, yani Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin torunu. Yani namazda niçin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin onu taşıdığını düşündüğümüz zaman diyoruz ki torunu olduğu için çocuklara olan sevgisinden, şefkatinden, merhametinden dolayı. Müslüm'ün rivayetine de baktığımız zaman mescitte insanlara İmamlık yaparken namaz kıldığı esnasında kucağına alır. Secdeye gittiğinde ne yapardı? Yere bırakır. Yeniden kalktığında tekrar kucağına aldığını görüyoruz. Yine Zeynep'e baktığımız zaman Zeynep radıyallahu anhaya biraz önce Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kızı dedik. Kocasından önce Müslüman oluyor. Zeynep radıyallahu anha. Kocasından önce Müslüman oluyor. Ve kocası Zeynep radıyallahu anhadan 6 sene sonra Müslüman oluyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızını ne yapıyor? Yanına alıyor. Çünkü kocası Müslüman değil, müşrik değil. Aralarında bu nikah. Birisi, yani bir kadın Müslüman olduktan sonra kocası hala kafir olsa, müşrik olsa onun nikah altında kalabilir mi? Kalamaz. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Kızını yanına alıyor. Ne zaman ki kocası Müslüman oluyor, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem kızını ne yapıyor? Kocasına yeniden tekrar ona verdiğini görmekteyiz. Yani ilk başta hanımı Müslüman olduğu için, yani Zeynep radıyallahu anha Müslüman oluyor. Allah Resulü aleyhisselam onu yanına alıyor. Kocasıyla arasındaki nikahı ne yapıyor? İptal ediyor. Daha sonradan ne zaman Müslüman olduğunda 6 sene sonra tekrar ona ne yapıyor? Bu şekilde veriyor. Zaten şer'i kurallara dönüp baktığımız zaman da bu şekilde ayrılan bir kadın, yani Müslüman olup kocasından ayrılan bir kadın iddeti bittikten sonra mukayyerdir. Yani iddeti bekledikten sonra isterse kocasına döner, İsterse de ne yapar? Başka biriyle evlenebilir. Zeynep radıyallahu anha kocasının Müslüman olma ihtimalini göz önünde bulunduruyor. Bekliyor. 6 sene sonra Müslüman olunca ne yapıyor? Yeniden ona dönmeyi tercih ettiğini ne yapıyoruz? Görmüş oluyoruz. Yine burada hadisin metninde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem rukuya eğildiği zaman bıraktığı veya bırakmadığıyla ilgili bir ibare geçmiyor. Ama diyoruz ki zahir olan bir insanın rukuya ettiği esnada çocuğu kucağında tutması nedir? Zordur. O yüzden diyoruz ki hadisin zahirine baktığımız zaman buradan anlaşılan rukuya gittiği zaman da ne yapıyor Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem? Torununu bıraktığını görüyoruz. Demek ki arkadaşlar namazda ne dedik? Çokça hareket etmek namazı bozar dedik. Değil mi? Namazda çokça hareket etmek namazı bozar. Demek ki kişinin kucağında çocuğu taşıması, rükûlarda, secdelerde bırakıp yeniden kucağına alması namazı bozan hallerden olmadığını müellif bize aktarmak için bu hadis-i şerifi ne yapıyor? Burada zikrediyor. Diyoruz ki o zaman imam için, cemaat için, tek başına kılan için, ister nafile namaz olsun, ister farz namaz olsun, kucağında çocuğu taşıdığın zaman bu senin namazına ne yapmaz? Bir engel teşkil etmez, namazını bozmaz diyoruz. Peki bu sünnet günümüzde uygulanıyor mu arkadaşlar? Yani bu şekilde çocuğunuzu alsanız, rükûlarda, secdelerde bıraksanız, namazı bitirdikten sonra yanınızdaki hacı amca ne der sana?
Namazı iade et derler.
Der namazı bir daha kıl. Bu ne böyle? Çocuğu alıyorsun, kaldırıyorsun. Bunu niye mescide getiriyorsun?
Ya da sen bir daha gelme der.
Veyahut da der ki hani ya bunu getirme ya da sen de gelme değil mi? Buradan neyi anlıyoruz? Aynı şekilde çocukların mescide getirilmesinin caiz olduğunu anlıyoruz. Yine başka bir hadis-i şeriflerde Hasan veya Hüseyin radıyallahu anhudan bir tanesi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in secdede sırtına çıktığında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne yapıyor? Secdeyi uzatıyor. Yani bu şekilde ne yapmak lazım? Çocukları mescide getirip alıştırmak lazım. Tabi burada şu da önemli. Eğer getirdiğimiz çocuk temyiz yaşında değilse, akıl edebilecek bir durumda değilse, ufak bir yaşta ise, eğer insanları rahatsız ediyor ise buna da ne yapmak lazım? Dikkat etmek lazım. Yani belli bir yaştan öncesini mescide getirmek de her zaman faydalı olabilir diyemeyiz. Ufak çocuk altına da kaçırabilir. Değil mi? Aynı zamanda teşviş yaparak, ses çıkartarak insanların huşusunu da bozabilir. Ama bununla birlikte diyoruz ki eğer insan çocuğunu tanıyor ise namaza getirmesinde bir sıkıntı yoktur. Eğer böyle çocuklar ortalıkta insanları rahatsız ediyor ise edepten, adaptan olan da nedir? Babalarını uyarmaktır ki onlar ona gerekli edebi ne yapsın? Öylesin. Ama sen çocuğu direkt kendin edeplendirmeye çalışırsan, değil mi? O insanla babasıyla aranda da ne olabilir? Fitnelere sebebiyet verebilir. Peki temyiz yaşına ulaşmamış ufak çocukların camiye getirildiğinde yanınıza koyduğunuz zaman safı bozar mı? Safın bütünlüğünü bozar mı? Yani düşünün bir iki yaşında çocuğunuz var. Getirdiniz yanınıza oturttunuz. Daha sonradan yanınıza başka birisi durdu. Bu şekilde saf değil mi? Arada bir çocuk var. O çocuğun bulunması, abdestsiz olan o çocuğun bulunması safın bütünlüğünü bozar mı? Diyoruz ki aradaki mesafe küçük olduğu için ne yapmaz? Bozmaz. Ama ilim ehlinden bazıları diyor ki eğer fazla çocuk bir araya geliyor ise ufak yaşta ve abdestsiz iseler sen burada duruyorsun yanında 10 tane çocuk var 3-4 yaşlarında sonra öbür tarafta başka birisi duruyor. Diyoruz ki bunların bu aradaki bu mesafe ilim ehlinin bazısı safı böldüğünü ne yapıyor? Söylüyor abdestsiz olduklarından dolayı safı böldüklerini ne yapıyorlar? Söylüyorlar biz de bunu burada faide olarak ne yapabiliriz? Aktarmış olabiliriz. Son hadis-i şerifimizi de alalım arkadaşlar. Bugün biraz uzun tuttuk ama konu bu şekilde tam olsun. Haftaya yeni bir konuya geçelim. وَعَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اُقْتُلُوا الْاَسْوَدَيْنِ فِي الصَّلَةِ الْحَيَّةَ وَالْاَقْرَبَ اَخْرَجَهُ الْعَرْبَى وَسَحَّهَهُ اِبْنِ حِبَّانِ Ebu Hureyre radıyallahu anhu anlatıyor. Diyor ki Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Namazdayken iki siyahı yılan ve akrebi öldürün. Namazdayken iki siyahı yılan ve akrebi öldürün. Bu hadisi dört imam tahric etmiş. İbni Hibban ise sahih olduğunu söylemiştir. Dört imamdan kastımız neydi? Sünen sahipleri. Yani Ebu Davud, Nesai, İbn-i Mace, Tirmizi. Dört tane sünen sahibi. Kutub-i Sitte'deki dört sünen sahibini kastediyoruz. Yine namazda yapılması caiz olan başka bir durumdan bahsediyoruz. O da namaz kılan kimse, namaz kıldığı esnada akrep veyahut da yılan görür ise onu öldürmesi namazda nedir diyoruz arkadaşlar? Caizdir. Hatta müstahap olduğunu söylüyoruz. Çünkü Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem emrediyor. Uktulu, öldürün. Buradaki emir neye delalet ediyor diyoruz? Müstahap oluşa delalet ediyor. El-Esvedeyni diyor. O iki siyahı öldürün. Bu ibareden sadece siyah olan yılanla siyah olan akrebi mi anlıyoruz? Çünkü baktığımız zaman bu hayvanların siyahından başka renklerde de olanını görüyoruz. Burada kastımız diyoruz ki arkadaşlar, burada Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem genelde akrep nedir? Zehirli siyahtır rengi. Genelde akrebin rengi siyahtır. Burada minbabit taglib diyerek, yani nasıl örnek verelim? Mesela el-kameran, iki kamer dediğimiz zaman neyi kastediyorsunuz? Eş-şemsu vel-kamer. Yani güneş ve ay, ikisi bir arada el-kameran dediğimiz zaman, iki ay dediğimiz zaman güneş ve ay. Peki Ömeran dediğimiz zaman, iki Ömer dediğimiz zaman kimi kastediyoruz? Ebu Bekir ve Ömer radıyallahu anh. Taglib. Yani burada akrep genelde siyahtır. Allah Resulü bu ikisini bir araya getirmiş. Bu biraz önce verdiğimiz örneklerde kastadığı gibi. El-Esveden iki siyah dediği zaman akrep ve yılan kastediliyor ama bütün renkleri de bu kapsamın içine ne yapıyor? Giriyor diyoruz. Yoksa sadece bu renklere has bir durum olmadığını burada zikretmiş oluyoruz. Dedik ki burada emir sigasıyla gelmiş. Buradaki emir müstahap oluşa delalet ediyor. Yine namaz kıldığı esnada bir insanın bu hayvanları gördüğünde onlardan korktuğundan dolayı, ona zarar verebileceğinden dolayı hareket ederek, mesela yanınızda sopa var. Sopayı alarak vurdunuz. Veyahut da yerden taş aldınız. Üzerinde ezdiniz. Bu yaptığınız hareketler ne diyoruz? Sizin namazınızı bozmaz. Yine hatta şöyle de diyebiliriz. Eğer korku esnasında, yani şimdi bu hayvanları şöyle düşünün. Bir ötenizde duruyor. Sessiz sakin, bir de artık size saldırma pozisyonuna geçmiş. Düşünüyorsun mesela akrep yan tarafınızdan veya arkanızdan geliyor. Bunu gördünüz veya yılan. Yani bu esnada oraya dönüp bile onu vursanız, size saldırma pozisyonuna geçtiyse bu şekilde onu öldürmeniz ne yapmaz diyoruz? Namazı bozmaz. Çünkü ayet-i kerimelerde korku namazından bahsederken kıble şartı o kimselerden ne yapıyor? Kalkıyor, düşüyor. Bu da diyoruz ki aynı şekilde oraya ne yapılır? Hamledilir. Çünkü bu korku esnası değil mi? Akrebin veya yılanın sizi sokması, hatta sizin ölümünüze kadar sebebiyet verir mi? Verir. Diyoruz ki bir insanın namaz kıldığı esnada eğer bu hayvanlar size saldıracak durumda ise, gerekiyorsa yanınıza dönüp, arkanıza dönüp onu vurarak öldürmeniz de bu hadis kapsamına girer. Namazınızı bozmaz diyoruz. Ve bunun dışındaki yine diğer zararlı haşerat da bu hadis kapsamına ne yapar? Girer. Çünkü illetleri, sebepleri bir. Burada engellenmesinin sebebi ne? Sana zarar vermesinden korktuğun için. Bunun dışında sana zarar verecek hayvanlardan var ise onları da gördüğün zaman ne yapar diyoruz? Bu hadis kapsamına girer diyoruz. Subhaneke Allahumma bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etubu ileyke.